Ayrım 4.
Hızlı hızlı yürüyen Siddhartha ne sağır ne körmüşüm diye geçirdi içinden. Anlamını çıkarmak istediği bir yazıyı okuyan kimse işaretleri ve harfleri küçümsemez. Yanılsama, rastlantı ve değersiz bir kabuk diye bakmayıp okur, inceler ve sever onları. Her harf karşısında böyle davranır. Oysa dünya kitabını ve kendi varlığımın kitabını okumak isteyen ben ne yaptım? Önceden varsaydığım bir anlam uğrunda işaretleri ve harfleri hor gördüm. Görüngüler dünyasına yanılsama dedim. Kendi gözümü ve kendi dilimi nasılsa var olmuş değersiz nesneler saydım. Olamaz böyle şey. Geride kaldı bu. Artık uyandım. Gerçekten uyandım ve ancak bugün açtım dünyaya gözlerimi. Kafasından bunları geçiren Siddhartha durdu yeniden, birden durdu. Yolun üzerinde uzanmış yatan bir yılanla karşılaşmış gibiydi sanki. Çünkü ansızın bir şeyi daha anlamıştı. Onun, gerçekten uykudan uyanan ya da dünyaya yeni gözlerini açan onun, yaşamını yeniden ve en başından yaşamaya başlaması gerekiyordu. Aynı sabah, şimdiden bir uyanışın eşiğinde, şimdiden kendi kendine götüren yolun üzerinde, Jetavana koruluğundan, o ulu kişinin kaldığı koruluktan ayrıldığı zaman, çilekeşlikle geçen onca yıldan sonra yurduna ve babasına dönmekti niyeti. Bu da ona yadırganacak hiçbir tarafı olmayan doğal bir şey görünmüştü. Ama şimdi, yolunun üzerinde bir yılanla karşılaşmış gibi durduğu an, o uyanmışlığın içinde bir düşünce daha geldi aklına. Eski Siddhartha değilim ki artık, çilekeş değilim artık, rahip değilim, Brahman değilim artık evde, babamın yanında ne işim var? Öğrenmeleri sürdürecek miyim? Tanrılara sungular mı sunacak, meditasyonlara mı dalacağım? Bütün bunlar gerilerde kaldı. Çünkü izlediğim yolun üzerinde bütün bunlar yok artık. Kımıldamadan yolun üzerinde dikiliyordu Siddhartha. Bir an, şöyle nefes alıp verecek kadar kısa bir süre bir üşüme duydu kalbinde. Ne kadar yalnız olduğunu görünce küçük bir hayvan gibi, bir kuş ya da bir tavşan gibi içinin ürperdiğini duydu. Yıllar yılı yersiz yurtsuz yaşamış ama farkında olmamıştı. Şimdi ise hissediyordu bunu. Evden en uzak yerlerdeki meditasyonlarda bile kendisine babasının oğlu gözüyle bir Brahman, yüksek sınıftan biri, ruhani bir kişi gözüyle bakmıştı. Oysa Siddhartha'dan başka bir şey değildi artık. Uykudan uyanmış bir kişiydi, o kadar. Derin derin nefes aldı. Bir an üşür gibi oldu. Bir ürperti duydu vücudunda. Hiç kimse kendisi kadar yalnız değildi. Hiçbir soylu yoktu ki soylular arasında, hiçbir zanaatkar yoktu ki zanaatkarlar arasında yaşamasın ve onların yanında sığınacak yer bulmasın kendine. Onların yaşamını paylaşmasın, onların dilini konuşmasın. Hiçbir Brahman yoktu ki yeri Brahmanların çevresi olup onlarla birlikte sürdürmesin yaşamını. Hiçbir çilekeş yoktu ki samanaların topluluğu içinde barınmasın. Ormandaki en yitik, münzevi bile tek başına ve yalnız değildi. Onun bile bir çevresi vardı. O bile belli bir sınıfa mensuptu ve bu sınıf yurdu, vatanıydı onun. Govinda keşişlikte karar kılmıştı ve binlerce keşiş kardeşi olmuştu. Hepsi de Govinda'nın giysisini giyiyor, onun dilini konuşuyordu. Oysa kendisinin, Siddhartha'nın neresiydi yeri? Kimlerin yaşamını paylaşacaktı Siddhartha? Kimlerin dilini konuşacaktı? Çevresindeki dünyanın eriyip kendisinden uzaklaştığı, gökyüzünde bir yıldız gibi tek başına kaldığı andan, bir üşüme ve umutsuzluğun üzerine çullandığı bu andan sıyrılıp çıktı Siddhartha. Öncekinden daha çok ben, daha bir sıkıca toparlanmış. Bu en son ürpertisiydi uyanışın. Siddhartha hissediyordu bunu. En son kasılmasıydı doğumun ve hemen yine yola koyuldu. Hızlı hızlı ve sabırsızlıkla yürümeye başladı. Eve gitmeyecekti artık, babasına gitmeyecek, geri dönmeyecekti. İkinci bölüm. Japonya'daki yeğenim Wilhelm Gunther'di. Kamala. Siddhartha yolda giderken her adımda yeni bir şey öğrendi. Dünya değişmişti çünkü ve kalbi büyülenmiş gibiydi. Güneşin ormanlık dağlar üzerinden doğduğunu ve uzaklardaki palmiyeli kıyılarda battığını gördü. gece gökyüzünde bir düzen içinde yıldızları gördü ve mavilikler içinde bir kayık gibi yüzen hilal şeklindeki ayı gördü. Ağaçları, yıldızları, hayvanları, bulutları, ebem kuşağını, kayaları, otları, çiçekleri, çayı ve ırmağı gördü ayrıca. Sabahları çalıların üzerinde ışıl ışıl parıldayan çiğleri gördü. Uzaklardaki yüce dağları gördü, mavi ve soluk. Kuşlar ötüşüyor, arılar vızıldıyor, rüzgar pirinç tarlalarında gümüşsü gümüşsü esiyordu. Bütün bunlar binbir çeşit ve rengarenk var olmuştu hep. Güneş ve ay hep parlamış, ırmaklar çağıldamış, arılar vızıldamıştı. Ama bütün bunlar daha önce Siddhartha için geçici ve aldatıcı bir seraptan öte bir anlam taşımamıştı. Kuşkuyla bakmıştı hepsine, töz olmadıklarından, töz denilen şey görünürlüğün arkasında saklı yattığından düşüncelerin ağına yakalanıp yok edilmeye mahkum nesneler bilmişti bunları. Oysa şimdi özgürlüğüne kavuşmuş gözleri nesnelerin ardında değil, ön tarafında eğleşiyor, görünür dünyayı görüp tanıyor, bu dünyada kendine bir yurt edinmeye bakıyor, tözü aramayarak nesnelerin arkasına dolanmaya çalışmıyordu. Böyle bakılınca, böyle aramadan, böyle yalın, böyle çocuksu gözlerle bakılınca güzeldi dünya. Ay ve yıldızlar güzeldi, güzeldi çay ve sahil, orman ve kaya, keçi ve gül böceği, çiçek ve kelebek güzeldi. Güzel ve iç açıcıydı dünyayı böyle gezip dolaşmak, böyle çocuksu, böyle uyanmış, çevresine karşı böyle kucak açarak güvensizlikten böylesine uzak. Güneş insanın başını bir başka türlü yakıyor, ormanın gölgesi bir başka serinlik veriyordu. Bir başkaydı çayın ve sarnıcın, bir başkaydı kabağın ve muzun tadı. Gündüzler kısaydı, geceler kısa, her geçen saat denizde bir yelken gibi uçup gidiyordu altındaki tekne. Hazinelerden geçilmeyen, haz ve zevklerden geçilmeyen bir yelken gibi dolu dizgin. Siddhartha'nın gözü ormanın kubbemsi tepesinde dolaşan bir maymun topluluğuna ilişti ve ele avuca sığmaz aç gözlü öttüğünü işitti kuşların. Bir koçun bir koyunu kovalayıp onunla çiftleştiğini gördü. Bir sazlığın gölgesinde akşam açlığını gidermek isteyen bir turna balığının avlandığını gördü. Korkuya kapılmış çırpınan küçük balıklar gövdeleri ışıl ışıl parıldayarak turna balığının önünden kümeler halinde yıldırım hızıyla kaçışıyordu. Sabırsız ve atak turna balığının suda oluşturduğu telaşlı girdaplardan bir güç ve tutku tütüyordu duman duman. Bütün bunlar öteden beri var olmuş ama Siddhartha görmemişti. Bir başka yerde eğleşmişti gözleri Siddhartha'nın. Şimdi ise yanlarındaydı hepsinin. Onlardan biriydi. Gözlerinden içeri ışık ve gölgeler üşüşüyor, kalbinden içeri ay ve yıldızlar üşüşüyordu. Jetavana koruluğunda görüp yaşadıkları da yolda giden Siddhartha'nın belleğinde canlandı bir. Orada işittiği öğretiyi, tanrısal Buda'yı, Govinda'dan ayrılışını, ulu kişi Gotama ile konuşmasını anımsadı. Ulu kişiye söylediği sözler yeniden geldi aklına. Her bir söz yeniden. Ve o zaman gerçekte henüz pek bilmediği şeyler söylediğini fark ederek hayretler içinde kaldı. Ne söylemişti Gotama'ya, öğretinin değil, bir zaman ilham saatinde yaşadığı dile gelmeyecek ve öğretilemeyecek yaşantının onun, Gotama'nın hazinesini ve gizini oluşturduğunu ve kendisi de söz konusu yaşantıyı yaşamak için yollara düşmüş, yaşamaya da başlamıştı. Artık kendi kendini yaşamak da ona düşen, kendi özbeninin Atman olduğunu, Brahman gibi aynı sonsuz sözden yaratıldığını çoktan biliyordu. Ne var ki bu özbeni gerçekten bulabilmiş değildi bir türlü çünkü onu düşüncelerin ağıyla yakalamaya çalışmıştı. Bedenin özben olmadığı, duyuların oyununun özben olmadığı nasıl kesinse, düşünceler de, akıl da, öğrenilen bilgelikler de, bir düşünceden sonuçlar çıkarma ve yeni düşünceler üretme becerisi de özben değildi. Hayır, düşüncelerin dünyası da özbenin uzağındaydı. Duyuların rastlantı niteliği taşıyan benini öldürüp, düşüncelerin ve bilgeliklerin rastlantı niteliğindeki benini besiye çekmek hedefe götüren bir yol değildi. Her ikisi de, gerek düşünceler gerek duygular hoş şeylerdi. En son anlam her ikisinin arkasında gizliydi. Her ikisine de kulak vermek, her ikisiyle de oynamak gerekiyordu. Birini ya da ötekini ne küçümsemeli ne de büyümsemeliydi. Yapılacak şey her ikisine kulak verip benim gizli seslerini yakalamaktı. Seslerin kendisinden istemediği hiçbir şeyin peşinden koşmayacak, seslerin kendisine sağlık vermediği hiçbir şeyde eğleşmeyecekti Siddhartha. Neden Gotama bir vakit, o saatlerin saatinde, bo ağacının altında oturmuştu? Kendisine ilham geldiği ağacın altında. Bir ses işitmişti çünkü. Kendi yüreğinden yükselen bir ses ve ses ona bu ağacın altında oturup dinlenmesini buyurmuştu. Gotama ne riyazete, ne sungulara, ne kutsal yıkanmalara, ne dualara öncelik vermiş, ne yemeği, ne içmeyi, ne uykuyu, ne düşleri başka şeylere yey tutmuştu. Sesin sözünü dinlemişti yalnız. Böyle bir söz dinleyiş, dıştan gelen buyrukların değil, yalnızca içten gelen sesin dediğini yapmak, iyi olan bu, yapılması zorunlu olan buydu, başka şey değil. Geceyi bir kayıkçının ırmak kıyısındaki samandan kulübesinde geçiren Siddhartha uykusunda bir düş gördü. Sırtında çilekeşlerin sarı giysisi, Govinda dikilmiş duruyordu önünde. Halinde bir mahzunluk vardı ve mahzun bir sesle sordu. ''Neden beni bırakıp gittin?'' Bunun üzerine kucakladı Govinda'yı. Kollarını vücuduna doladı, onu bağrına bastırıp öperken bir de baktı ki Govinda değildi karşısındaki, bir kadındı ve kadının giysisinden dolgun bir meme fırlayıp çıktı dışarı. Siddhartha memeye sarılıp emmeye başladı. Memeden gelen süt tatlı ve koyuydu. Kadın ve erkek tadı vardı sütte. Güneş ve orman, hayvan ve çiçek tadı vardı. Her meyvenin tadını, her istek ve arzunun tadını içeriyordu. Esrikliğe sürüklüyor insanı, bilinçsiz bırakıyordu. Siddhartha uyandığında aralık kapıdan ırmağın sarı soluk parıldadığını gördü ve ormandan doğru karanlık bir baykuş sesinin pes perdeden ahenkle yankılandığını işitti. Gün ağardığında onu kulübesinde misafir eden kayıkçıdan kendisini karşı kıyıya geçirmesini rica etti. Kayıkçı da bambu kayığıyla onu alıp karşıya geçirdi. Şafak vakti geniş ırmak kırmızımsı parıldıyordu. Güzel bir ırmak dedi Siddhartha kayıkçıya. Evet diye cevapladı kayıkçı. Pek güzel bir ırmaktır. Onu her şeyden çok severim. Sesine sık sık kulak verip dinlemişimdir. Sık sık gözlerinin içine bakmışımdır. Her zaman bir şeyler öğrenmişimdir ondan. Bir ırmak insana çok şey öğretebilir. Karşıya geçince teşekkür ederim bu iyiliğin için dedi Siddhartha. Konukseverliğine karşı sana verecek bir şeyim yok dostum. Bir ücret de veremeyeceğim. Yersiz yurtsuz biriyim. Bir Brahman oğlu, bir samanayım. Anlamıştım zaten diye cevapladı kayıkçı. Bir ücret beklediğim yoktu. Seni konuk ettiğim için bir hediye de. Hediyeyi senden bir başka sefer alacağım. Sahi mi dedi Siddhartha latife yollu. Elbette. Bunu da ırmak öğretti bana. Her şey dönüp gelir. Sen de samana yine döneceksin buraya. Eh güle güle git şimdi. Dostluğun senden alacağım ücret olsun. Tanrılarına sungular sunduğunda beni de hatırla olmaz mı? Gülümseyerek ayrıldılar birbirlerinden. Kayıkçının dostluğu, tatlı dili ve güler yüzü içini sevinçle doldurmuştu Siddhartha'nın. Gülümsedi. Tıpkı Govinda gibi diye düşündü gülümseyerek. Yolda karşıma çıkanların hepsi de Govinda gibi. Sizin onlara teşekkür etmeniz gerekirken onlar size teşekkür ediyor. Hepsi de alçak gönüllü, saygılı kimseler. Hepsi de dost olmaya, sizin sözünüzü dinlemeye can atıyor. Fazla düşünmüyorlar. Çocuk gibiler tıpkı. Öğle sularında bir köye vardı Siddhartha. Kerpiç kulübelerin önünden geçen sokakta çocuklar oradan oraya yuvarlanıyor, kabak çekirdekleri ve istiridye kabuklarıyla oynuyor, bağırıp çağırıyor, birbirleriyle boğuşuyorlardı. Ama yabancı samanayı görünce ürkerek kaçıştı hepsi. Köyün sonunda yol bir çaydan geçiyor, çayın kenarında genç bir kadın çamaşır yıkıyordu. Siddhartha selam verince kadın başını kaldırıp gülümsedi ve Siddhartha kadının gözlerindeki akın ışıl ışıl parıldadığını gördü. Yolcular arasındaki adete uyup hayır duasında bulundu kadına. Büyük kente varmak için daha ne kadar yol gideceğini sordu. Bunun üzerine doğrulup kalktı kadın. Siddhartha'nın yanına geldi. Körpe yüzde ıslak dudakların tatlı bir parıltısı vardı. Siddhartha'ya biraz şakalaştıktan sonra yemek yiyip yemediğini sordu kadın. Samanaların geceyi ormanda tek başlarına geçirdiklerinin doğru olup olmadığını sordu. Kadınla yatmalarının yasaklandığının doğru olup olmadığını anlamak istedi. Bu arada sol ayağıyla Siddhartha'nın sağ ayağının üzerine bastığı ve kitapların ağaca çıkmak diye nitelediği sevişme tarzına erkeği davet eden kadının yaptığı hareketi yaptı. Siddhartha'nın kanına bir ateş düştü. Gece gördüğü düş geldi aklına. Başını biraz eğip kadının memesinin kahverengi ucunu öptü. Gözlerini kaldırınca kadının yüzünde arzulu bir gülümseme ve küçülmüş gözlerinde özlem dolu bir yakarış fark etti. Siddhartha da bir özlem duydu. Cinsellik pınarının kaynamaya başladığını hissetti içinde. Ama henüz hiçbir kadına el sürmemişti. Elleri kadına uzanmaya çoktan hazır beklerken duraksadı bir an. Bu anda da içinden gelen sesi işitip ürperdi. Ses hayır diyordu. Birden genç kadının gülümseyen yüzündeki bütün büyü silinip gitti ve Siddhartha kızmış bir hayvan, kadının nemli bakışından başka bir şey göremez oldu. Dostça yanağını okşadı kadının. Arkasını dönüp düş kırıklığına uğramış kadından acele adımlarla uzaklaştı. Bambu kamışlığına dalıp gözden kayboldu. Aynı gün akşam olmadan bir büyük kente geldi. Yüzü güldü. Çünkü insanları pek özlemişti. Hanidir ormanlarda yaşamış, geceyi geçirdiği kayıkçının samandan kulübesi hayli zamandır içinde uyuduğu ilk ev olmuştu. Kente henüz girmeden çitle çevrilmiş güzel bir koruluğun önünde ellerinde sepetlerle uşak ve hizmetçilerden küçük bir kafileye rastladı. Orta yerde 4 kişinin taşıdığı süslü bir tahtirevanın içinde al rengi minderler üzerinde rengarenk bir tentenin altında bir kadın, bir hanımefendi oturuyordu. Siddhartha koruluğun girişinde durup kafileyi izledi, uşakları, hizmetçileri, sepetleri gördü, tahtirevanı ve tahtirevanda oturan hanımefendiyi gördü. Hanımefendinin tepede toplanmış siyah saçlarının altında pek aydınlık, pek narin ve pek zeki bir yüz gördü. Yeni patlamış bir incir gibi pembe dudaklar gördü. Geniş yaylar oluşturan bakımlı ve boyalı kaşlar, zeki ve uyanık koyu renk gözler, yeşil ve altın sarısı bir üstlükten çıkıp yükselen ışıl ışıl uzun bir boyun, dinlenme halinde duru eller, bilekleri enli, altın bileziklerle donanmış ince ve uzun eller gördü ayrıca. Siddhartha ne kadar güzel olduğunu gördü kadının. İçi şenlendi. Yaklaşan tahtirevanın önünde yerlere kadar eğildi. Doğrulurken sevimli ve aydınlık yüzüne baktı kadının. Yüksek kemerli zeki gözlerin içini bir an okumaya çalıştı. Kadından esip gelen yabancı kokuyu içine çekti. Güzel kadın gülümseyerek başını salladı bir an. Sonra koruluğa dalıp kayboldu. Uşak ve hizmetçileri de kendisini izledi. "Demek böyle ayak atıyorum kente," diye geçirdi içinden Siddhartha. Talihimin yaver gideceğini gösteren bir işaretle. Hemen koruluktan içeri girecek oldu. Ama duraksadı derken koruluğun girişinde uşaklarla hizmetçilerin kendisine nasıl yukarıdan kuşkuyla ve soğuk soğuk baktıklarının ancak o anda farkına vardı. Henüz bir samanayım diye düşündü. Hala bir samana, bir çilekeş ve bir dilenciyim. Böyle kalamam artık, böyle giremem koruluğa ve güldü. İlk karşılaştığı kimseye koruluğun sahibini ve kadının ismini sordu. Öğrendiğine göre ünlü yosma Kamala'nın da koruluk ve kadının kentte bir de evi bulunmaktaydı. Bunun üzerine yürüyüp kentten içeri girdi. Artık bir hedefi vardı. Hedefinin peşinden giderek kentteki yaşamın kucağına bıraktı kendini. Sokaklardaki kalabalığın seliyle sürüklendi. Meydanlarda dikildi sessiz sedasız, ırmağa inen taş merdivenin basamaklarında oturup dinlendi. Akşama doğru bir kemerin altındaki gölgede çalışıyor gördüğü berberle dostluk kurdu. Daha sonra bir Vişnu tapınağında rastladı kendisine. Ona Vişnu ve Lakshmi'ye ilişkin öyküler anlattı. Irmak kıyısındaki kayıklar arasında geçirdi geceyi. Sabah erkenden henüz ilk müşteriler dükkana uğramadan berber dostuna yollanıp saç sakal tıraşı oldu, saçlarını tarattırıp kibar bir yağ sürdürttü, ardından ırmağa gidip yıkandı. İkindi üzeri tahtirevanına kurulmuş güzel Kamala, koruluğa yaklaştığı zaman girişte bekleyen Siddhartha eğilip selam verdi ve Kamala da onu selamladı. Kafilenin en sonunda yürüyen uşağı el edip yanına çağırdı. Siddhartha, genç bir Brahman'ın kendisiyle konuşmak istediğini hanımına söylemesini istedi. Bir süre sonra dönüp geldi uşak. Siddhartha'ya kendisini izlemesini söyledi. Onu alıp hiç konuşmadan bir kameraya götürdü. Kamala burada bir divanın üzerine uzanmıştı. Uşak Siddhartha'yı hanımıyla yalnız bırakıp çekildi. "Sen dün koruluğun girişinde durup beni selamlamamış mıydın?" diye sordu Kamala. "Doğru, dün gördüm seni ve selamladım." "Peki, dün sakalın yok muydu senin? Uzun saçların ayrıca ve saçlarında toz toprak." "Gözünden kaçmamış hiçbir şey. Her şeyi görmüşsün." Siddhartha'yı görmüş, yurdundan ayrılıp bir samana olan ve 3 yıl samana olarak yaşayan Brahman oğlunu görmüşsün. "Ama artık samanaların yolundan ayrıldım ve kalkıp bu kente geldim. Kente ayak atmadan karşıma çıkan ilk kadın da sen oldun. Koruluğa gelmekteki amacım bunu sana söylemekti ey güzel Kamala. Sen Siddhartha'nın gözlerini yere indirmeden konuştuğu ilk kadınsın. Güzel bir kadınla karşılaşırsam gözlerimi yere indirmeyeceğim artık." Kamala gülümsedi ve tavus tüyünden yelpazesiyle oynayarak sordu. "Demek yalnızca bunu söylemek için kalkıp bana geldi Siddhartha." "Sana bunu söylemek için, bu kadar güzel oluşunun kendisinde uyandırdığı şükran duygusunu açığa vurmak için ve kabul edersen eğer senden dostum olmanı, bana öğretmenlik yapmanı isteyeceğim. Çünkü senin ustası olduğun sanattan henüz hiç haberim yok." Birden Kamala yüksek sesle gülmeye başladı. "Şimdiye kadar hiç karşılaşmadım böyle bir şeyle dostum. Bir samana ormandan çıkıp gelecek de benden kendisine öğretmenlik yapmamı isteyecek. Uzun saçlarıyla, önünde edep yerini örten eski ve yırtık bir paçavrayla bir samana kalkıp bana gelecek. Pek çok delikanlı gelir bana. Aralarında Brahman oğulları da bulunur ama üzerinde şık giysiler vardır hepsinin. Ayaklarında zarif iskarpinler, saçlarına güzel kokular sürmüşlerdir. Keseleri de para doludur. Böyledir işte samana dostum, bana gelen delikanlılar." "Şimdiden bana öğretmenlik yapmaya başladın," dedi Siddhartha. "Zaten dün de bir şeyler öğrendim senden. Sakalımı kestirdim, saçlarımı taratıp güzel yağlar sürdürdüm. Fazla bir eksiğim kalmadı. Ey güzellikte eşsiz kadın, şık giysiler, zarif iskarpinler ve kesede para, o kadar. Şunu bil ki Siddhartha bu küçük şeylerle kıyaslanmayacak kadar ağır işlere girişmiş ve hepsinden yüzünün akıyla çıkmıştır. Dün kafasına koyduğu şeyi de başarmaması için neden yok. Kısacası senin dostun olmak ve senden sevişmenin hazlarını öğrenmek istiyorum. Öğrenmekte zorluk çekmeyen biri olduğumu göreceksin Kamala. Senin bana öğreteceğinden daha güç şeyleri öğrendim ben. Şimdi söyle, Siddhartha'yı olduğu gibi saçlarında yağla ama giysisiz, iskarpinsiz ve parasız kabul ediyor musun?"